Ayrım 22.
Turgut Özal'ın millete aşıladığı zihniyet yüzünden Türkler hem daha çok para kazanmak istiyor hem de çok parası olduğunu herkesin bilmesini istiyor artık. Parayı gözler önüne sermenin bir yolu da düğünler. Anadolu'da düğün geleneği her zaman vardı herhalde ama İstanbul'un aydın çevrelerinde milyonların havai fişeğe dönüşüp karanlık gökyüzüne savrulduğu o şatafatlı düğünler 1950'den önce pek yoktu. Benim kuşağımın okumuş ve meslek sahibi kızları gösterişli düğünler yapmayı biraz ayıp sayarlardı. Annemle babam bile ta 1912'de sadece aileye ve yakın dostlara bir yemek vererek düğünsüz evlenmişlerdi. Sınıfımızın en güzel kızının 1940'da Tokatlayan Oteli'nde yapılan düğünü beni bu çeşit törenlerden iyice tiksindirmişti. Sınıfımızın en güzel kızı güzel olmasına güzel ama birazcık akılsızdı. Okulu bitirince babası onu İngiltere'ye yüksek tahsile göndermek istemişti. Ama zaten zengin olan kız kendinden daha da zengin bir talibiyle evlenmeyi yeğe tutmuştu. Kız boylu poslu, talip ise bir hayli kısaydı. Kızın omuzuna geliyordu. Düğün fotoğrafını çekmek için sınıf arkadaşları bizleri çağırdıklarında bir de baktık ki boy durumları değişmiş. Damat gelinden çok daha uzun oluvermiş. Meğer fotoğrafçı damadı bir taburenin üstüne çıkarmış. Kızın sınıf arkadaşları bizler de bu kepazelik fotoğrafta görünmesin diye çiftin önünde çömelmiş bir çeşit paravan oluşturuyoruz. Bir erkeğin kısa boylu olmasına hiçbir itirazım yok. Hatta çok uzun boylulardan pek hoşlanmam. Ama kısa boylu bir erkeğin uzun boylu görünmek için bir taburenin üstüne çıkması çok çirkin, çok itici geldi bana. Üstelik düğünlerin yapıldığı o lüks otelleri mekan olarak son derece sevimsiz bulurum. 2-3 yıl önce Ankara Edebiyatçılar Derneği yöneticileri altın madalya vermek için bizi o türden 5 yıldızlı lüks bir otelde 2 gün konuk etmişti. O 2 gün zehir oldu bana. O yapay dekorun sütunlu, yaldızlı, mermerli, zevksiz şatafatı, oraya girip çıkan erkeklerle kadınların antipatikliği ve yapaylığı karşısında hiçbir şeylerin kesemediği ünlü iştahım bile kesilmişti. Sabah kahvaltısında sunulan o görkemli açık büfeye bakar bakar böyle tatsız insanlar arasında canım hiçbir şey yemek istemezdi. Cehenneme inansam da cehennem nedir deseler öldükten sonra sonsuza değin böyle bir lüks otelin lobisinde yaşamaktır derdim hiç duraksamadan. Çağımızın sözde yükselen ama aslında alçalan değerleri arasında damarımı en çok basanlardan biri globalleşme dedikleri palavra. Ben enternasyonalizme yani sınırların ortadan kalkmasına, milletlerin tam anlamıyla kaynaşmasına inanan bir dinozorum. Globalleşme ise enternasyonalizmin tam tersi benim gözümde. Globalleşme lafı arttıkça insanlar aynı küre içinde birleşeceklerine, birbirlerine büsbütün düşman oluyorlar. Etnik gruplar arasındaki düşmanlıklar artıyor. Çeçenlerle Ruslar, Boşnaklarla Hırvatlar, Sırplar, Slovaklar birbirlerine giriyor. Marx, enternasyonalizm sayesinde bütün dünya emekçilerinin birleşmesini istemişti. Globalleşmede ise birleşen ancak büyük kapitalistlerin yönettikleri büyük şirketlerin paraları. Globalleşen insanlar değil, paralar ancak. Çağımıza uymak zorundayız palavrasına da hiç mi hiç inanmıyorum. Eğer yaşadığım çağın en yüce ideali köşeyi dönmekse, eğer yaşadığım çağ toplumsal adaletsizlik üstüne kuruluysa, eğer yaşadığım çağa inandığım her şeyi yatsıyorsa, eğer yaşadığım çağa bayağılık ve çirkinlik egemense, ben böyle bir çağa neden ayak uydurmak zorunda kalayım? Tam tersine baş kaldırırım, direnirim böyle bir çağa karşı. Bu yüzden dinozorlukla suçlanmam da vız gelir bana. Çünkü ben dinozoru, tarih öncesi, çağların nesli tükenmiş bir hayvan olarak değil, geçmişin doğruluğu kanıtlanmış ve yatsınmaz değerlerini yeni sentezler yaparak geleceğe taşımayı amaçlayan bir yaratık olarak tanımlıyor, dinozorluğumla övünüyorum. Dinozorluğumla övünmekle yanılmadığımı gösteren bir durum da oldu geçenlerde. Kurucu üyesi olduğum Özgürlük ve Dayanışma Partisi'nin Bodrum'da düzenlediği bir toplantısındaydım. Baktım ki konuşmacılar bu partinin çok sesliliğinden, insan hakları ve kadın hakları savunuculuğundan, çevreciliğinden filan söz ediyor ama sosyalizmine pek değinmiyorlar. Bunun üzerine oraya giderken böyle bir niyetim olmadığı halde konuşmaya karar verdim. Ben bir dinozorum diyerek söze başladım. Yaş ortalaması 25 olan gencecik dinleyicilerden yuh sesleri yükseleceğini sanmıştım. Oysa benden önce hiçbir konuşmacı alkışlanmadığı halde ben dinozorluğumu açıklayınca müthiş bir alkış koptu. ÖDP sosyalist bir parti olduğu için ona umut bağladığımı, bundan önceki uygulamalara hiç benzemeyen yepyeni ve doğru dürüst bir sosyalizm istediğimi, böyle bir sosyalizmin insan haklarını da, kadın haklarını da, çevre korunmasını da nasıl olsa kapsayacağını, bunun bir ütopya sayılacağını ama çocukluğumu Cumhuriyet'in ilk yıllarında, yani toplumsal alanda ütopyaların gerçekleştiği bir dönemde geçirdiğim için ütopyaları boş hayaller saymadığımı söyleyince bir alkış daha koptu. Ütopyalara gerçekten de inananlardanım ben. Şu son yüzyılda düş gücü açısından en çılgın bilim kurgu yazarlarının bile aklının alamayacağı yenilikler icat edildiğini düşünürsek, ütopyalara inanmamanın yolu var mı? Bu ütopyalar teknoloji ve elektronik alanındaydı şimdiye değin. Ama siyasal, toplumsal ve ekonomik alanlarda ütopyalar neden gerçeğe dönüşmesin günün birinde? Beyinlerinin gücünden yararlanarak telefonun, radyoyu, televizyonu, bilgisayarı ve daha neleri neleri icat eden insanlar, erozyon yüzünden aç kalmayı, vahşi kapitalizm yüzünden birbirlerinin yamyamı kesilmeyi, savaşlar yüzünden kıyıma uğramayı ve daha nice felaketleri önleyecek toplumsal ütopyaları neden icat etmesinler ileride? Bu ütopyalar sevgilim Sir Thomas More'un ta 1516'da yarattığı ilk ütopya kadar güzel olmayacaktır elbette. Ama insanları ölüme sürükleyen toplumsal ve ekonomik haksızlıklara ve çevreyi mahveden felaketlere çare bulacaktır belki de. Bu toplumsal ve ekonomik haksızlıklar arasında bir öğretmen olarak beni en çok perişan eden eğitimde fırsat eşitsizlikleridir. Bir çocuğun eğitimi annesinin babasının ekonomik durumuna bağlı olmamalıdır. Oysa şimdi bir ailenin parası varsa çocuğunu nasıl olsa okutuyor. Çocuk pek akıllı sayılmasa da onu okutuyor, meslek sahibi ediyor. Doğal yetenekleri açısından sıradan bir elektrik tamircisi olacak biri, ailesinin parası sayesinde yüksek elektrik mühendisi oluyor. Boyuna güzel üniversiteler açıldığı için eğitimde eşitsizlik ayyuka çıkacaktır bundan böyle. Varlıklılar yılda binlerce dolar verip çocuklarını okuturlarken parasızların beli büsbütün bükülecek, sınırlı sayıda burslardan yararlanmak olasılığını bulamayan pırıl pırıl halk çocuğu yüksek eğitimden yoksun kalacaktır. İşte bu yüzdendir ki belirli bir siyasal tutumu olmayanların, yani solcu olduklarını hiçbir zaman iddia etmeyenlerin ya başka bir yerde öğretmek olasılığını bulamadıkları ya da daha çok para kazanmak için bu tür kurumlarda çalışmalarını normal görüyorum da, solcu geçinip yüksek ücretlere karşılık o özel üniversitelerde ders verenlere şaşırıp kalıyorum. Eskiden solcu olduklarını ama artık yükselen değerlerden yana cephe aldıklarını açıkça söyleseler o kadar şaşmayacağım. Ama bir yandan solculuk taslarken bir yandan da sosyalizmin başlıca ilkelerinden biri olan parasız eğitimi yatsımalarını aklım almıyor. Üniversite eğitimiyle ilgili beni çok üzen başka bir konuya da kısaca değinmek istiyorum. Üniversitelerimizde Türkçe yerine İngilizce eğitim yapılması tam bir rezalettir bence. Yabancı diller elbette ki öğretilmelidir. Hem de çocuk küçükken ilkokulda başlayarak lise öğrenimi süresince devamlı öğretilmelidir. Ama üniversitelerde ancak yabancı filolojilerdeki Türk hocalar yabancı dil kullanabilir. Örneğin İngiliz edebiyatı dersi verirken bir öğretim üyesi İngilizce konuşmayı, ötekisi Türkçe konuşmayı yeğe tutabilir. Nitekim ben kendim, öğrencilerim İngiliz edebiyatı okuduklarına göre mümkün olduğu kadar bu dili duymaları için İngilizce ders verirdim. Ama şimdi birçok üniversitede yapıldığı gibi bütün derslerin İngilizce verilmesinin, bunun globalleşme denilen yutturmacının doğal bir sonucu sayılmasının, sömürge olduğumuzu resmen kabul etmekten başka bir anlamı olamaz. Avrupa ülkeleri de globalleşiyor sözde. Gel gelelim Fransa'da, Almanya'da, İtalya'da, İspanya'da İngilizce eğitim yapan bir tek üniversite yok. Ne acıdır ki ancak bizim memleketimizde var böyle bir kepazelik. Üstelik anladığım kadarıyla yabancı dilde yüksek öğrenim görenler ne o dili doğru dürüst öğrenebiliyorlar ne de kendi ana dillerini. İngilizceleri de yarım yamalak kalıyor, Türkçeleri de. Eğitim alanında herkese eşit fırsatlar sağlanmadığını, bana verilen imkanlardan başkalarının yoksun kaldığını anladığım an sosyalist oldum. 20 yaşındaydım. 20 yaşındakiler kendileri pek beğenirler. Ben de kendimi bir şey sanıyordum. Sonra günün birinde trenle Anadolu'dan geçerken lokomotif bir ara durakladı. Ve bir kulübenin önünde kendi yaşımda bir kız gördüm. Kız bir çeşit gururla başını kaldırmış, kayıtsız gözlerle trene bakıyordu. Neredeyse göz göze gelir gibi olduk bir saniye. İşte o sırada sanki bir şimşek çaktı kafamda. Ben o kulübenin önündeki kız olabilirdim. O kız da trende benim şimdi durduğum yerde durabilirdi diye düşündüm. Benim ben olmam, onun o olması salt bir rastlantıydı. Benim ben olmam, yabancı diller bilmem, üniversitede okumam, kültürlü sayılmam, kendi marifetim değil, bir rastlantının sonucuydu sadece. O talihsizdi, ben talihliydim, işte o kadar. Kendimi bir şey sanan ben, toplumsal ve ekonomik düzenin korkunç haksızlığının bir ürünüydüm sadece. Büyük bir kentte, çok aydın bir çevrede büyümüştüm. En iyi okullarda okutulmuştum. Gümüş tepsilerde bana kültür sunulmuştu sanki. Ama o kulübenin önündeki köylü kız olsaydım, etrafımı saran yoksulluğun demir çemberini kıramayacaktım. Kültürlü bir çevreden, iyi bir eğitimden yararlanamayacaktım. Dolayısıyla ben olamayacaktım. O köylü kızı benden çok daha akıllı, çok daha yetenekliydi belki de. Ama o kulübenin önünde kalmaya mahkumdu ömür boyunca. Bu haksızlığı ortadan kaldıracak yeni bir düzen arayışı beni solculuğa yöneltti doğal olarak. Gerekli kitapları okumaya başladım. Böylece sosyalist, daha doğrusu komünist oldum. Eskiden Türk Ceza Kanunu'nda 141-142. Maddeler vardı. Komünist olanlar da kendilerine sosyalist demek zorundaydı. Ben de kendime sosyalist derdim ama komünistim aslında. Çünkü insanlar arasında tam bir ekonomik eşitliğin kurulmasına inanıyorum. Eğer bana profesör olarak çalışırken ya da emekliyken az çok rahat yaşayabilmem için ayda şu kadar para gerekiyorsa, Çöpçü Ahmet Efendi'ye de aynı miktarın gerektiğine inanıyorum. Kafa işi yapanlarla kol işi yapanlar arasında ekonomik uçurumların açılmasına katlanamıyorum. Çünkü kendi suçu olmadan, salt ailesinin ekonomik durumundan ötürü kol işçisi Ahmet Efendi'den kafasını işletmek olasılıklarının esirgendiği için onun benim gibi profesör değil de çöpçü kaldığını düşünüyorum ve bu yüzden de ömrü boyunca benden daha az para kazanarak cezalandırılmasına gönlüm razı değil. Peki bu kadar keskin solcusun da inandığın dava uğruna ne yaptın diye sorarsanız pek bir şey yapamadığımı itiraf etmek zorunda kalırım. Ancak sosyalist partilere üye oldum, hapse giren arkadaşları ziyaret ettim, sıkı yönetim mahkemelerine dinleyici olarak gittim, bildiriler imzaladım, toplantılara ve yürüyüşlere katıldım ve her şeyden fazla olup bitenlere bol bol üzüldüm. Ne komiktir ki siyasal açıdan yasa dışı sayılabilecek tek faaliyetim kendi memleketimde değil de Paris'te oldu. Acayip savaşta, yani 2. Dünya Savaşı'nın ilk 9 ayında bir Fransız bursuyla Sorbonne'da okuduğum iç sırada önemsiz ayak işlerine de olsa Polonya Komünist Partisi'ne yardımcı oldum. Çünkü bu yasa dışı partinin yöneticilerinden biri arkadaşımdı. Daha önce Paris'te oturan bazı Türk dostlarım sayesinde oraya gider gitmez bu Polonyalı genç doktoru tanımıştım. Coşku ve umut dolu pırıl pırıl bir insandı. Oysa Fransız siyasal polisi sürekli peşinde olduğu, onu suçüstü yakalamak fırsatını kolladığı için tehlikeler içinde yaşıyordu. Sabit bir adresi yoktu. Her gece başka bir arkadaşının evinde, ara sıra da benim otel odamda kalırdı. Elbise dolabımda bir lastik şiltesi vardı. Onu şişirip yere serer, hep aynı şakayı yapıp böyle bir şiltenin bir kadından çok daha rahat olduğunu söyleyerek yatardı. Keşke başka bir sevgilim olmasaydı da sevgilim o olsaydı. Ama ne çare ki sevgilim değildi, arkadaşımdı sadece. Bir yandan yasa dışı siyasal faaliyette bulunan, bir yandan da geçimini sağlamak için bir Fransız devlet hastanesinde nörolog olarak çalışan arkadaşıma yardım etmek için elimden geleni yapardım. Herhangi birinin yapabileceği ıvır zıvır işlerdi bunlar. Örneğin siyasal mahkumların yattığı hapishanelere para, giysi ya da yiyecek paketleri postalardım. Bu işin arkasında bir örgüt olduğu anlaşılmaması için paketlerin adreslerini değişik el yazılarıyla yazar ve başka başka postanelerden gönderirdim. Bu yüzden elimde bazen gülle gibi ağır postallar filan taşıyarak mahalle mahalle gezinmem gerektiği olurdu. Bir de cuma geceleri otel odama son derece sevimli ama bir tek kelime Fransızca ya da İngilizce bilmeyen, sadece lehçe konuşan sapsarı bir kızla sapsarı bir oğlan gelirdi. O sıralarda fotokopi filan olmadığı için Polonya Gizli Komünist Partisi'nin 5-6 sayfalık haber bülteni her hafta benim odamda çok ilkel yöntemlerle çoğaltılırdı. Bir cuma gecesi üçümüzün de elleri dirseklerimize kadar mürekkebe bulanmışken kapıma vuruldu. Otelin yöneticilerinden biri polisin beni görmek istediğini söyledi. Polonyalı çocuklar Fransızca bilmiyorlar ama durumu hemen anladılar. Pembe beyaz yüzlerinden kan çekilince çilleri garip bir biçimde ortaya çıktı. Kağıtlar, mürekkepler, o garip tahta aletler hemen yatağın altına itildi. Çok bol kollu bir kimono giydim elbisemin üstüne. Mürekkep lekeleri görülmesin diye ellerimi kimononun kollarına geçirdim. Gençleri odama kilitledikten sonra beni merdiven başına bekleyen 3 Fransız polisinin yanına gittim. Korkumuz boşunaymış. Meğer kalın yeşil perdemi dikkatle kapatmadığım için dışarı biraz ışık sızıyormuş. Karartma kurallarına uymadığımdan bir para cezası vermem gerekiyormuş. Bunu duyunca öyle bir rahatladım, öyle bir rahatladım ki ömrümde yapmadığım bir şey yaptım. O pis Fransız polisleriyle cilveleştim. Hiç mi hiç tarzım olmayan fingir fingir haller takınarak yabancı olduğumu, bundan sonra daha dikkatli davranacağımı söyledim. Ve para cezasını da vermeden benden hoşlanmaya başlayan heriflere yapmacık gülücükler dağıtarak odama geri döndüm. Hemen pencereye koşup perdeyi kapatınca Polonyalı gençler durumu anladılar. Sevinçle kucaklaştık. Polonya Gizli Komünist Partisi'nin haber bültenini çoğaltmak işi bittikten sonra kızla oğlan doktor arkadaşın lastik şiltesine şişirip yan yana yattılar. O iki güzel çocuğun ne olduğunu bilemem. Ama İstanbul'a döndükten kısa bir süre sonra doktor arkadaşımın Nazi işgalinin ilk yılında kurşuna dizildiğini öğrendim. Kendi memleketimde edilginliğim başıma bir bela gelir korkusundan çok politik konularda düpedüz gerizekalı olduğumu bilmemden kaynaklanıyordu. Profesör ünvanımdan ötürü üyesi olduğum partilerle derneklerin yönetim kurullarında bana ilkin görev vermeyi düşündüler. Ne var ki benim bu işlere aklım ermediğini, en söylenmemesi gereken sözleri patavatsızca söyleyeceğimi, gaf üstüne gaf yapacağımı anladılar çok geçmeden. Politik aptallığımın bir tek komik örneğini vermekle yetineceğim. Üyesi olduğum Türkiye İşçi Partisi'nin bir kongresinde arkadaşlarım Mehmet Ali Aybar ile Behice Boran'ı dinledikten sonra ikisinin de ne güzel konuştuklarını, parti işlerinin ne kadar uyum içinde yürüdüğünü söyleyerek çıktım o toplantıdan. Öteki partililer, şu zavallı budalaya bak dercesine acıyarak bana baktılar. Çünkü o toplantıda sevgili dostlarım Mehmet Ali ile Behice tam karşıt politikalar güderek birbirlerine girmişler meğer. Bir süre sonra da parti bölündü zaten. Şimdi işin asıl tuhaf yanı şu ki politikanın inceliklerine aklı hiç mi hiç ermeyen ben, kendimden çok daha akıllıların uzun zaman kavrayamadığı bazı siyasal gerçekleri onlardan çok daha önce seziveririm. Örneğin Sovyet Rusya'daki durumu, orada gerçek bir komünizmin kurulamadığını, bu gidişle ileride de bu kurulamayacağını çok çabuk anlamıştım. Ve hiçbir zaman Maocular grubuna girmediğim halde anti-Sovyet bir komünistim öteden beri. Bunun başlıca nedeni Rusya ile ilgili sürekli kitap okumamdı. Komünizm düşmanlarının kitaplarını okumuyordum elbette. Komünizme %100 inanan, Sovyetler Birliği'ne büyük umutlarla giden, orada korkunç düş kırıklıklarına uğrayanların yazdıklarını okuyordum. Rejimin düşmanları olmakla suçlananlara karşı açılan büyük siyasal davaların, Sovyetler tarafından yayınlanan resmi tutanaklarını okumak beni perişan etmişti. Çünkü rejime sözde hainlik ettikleri için mahkemeye verilen bu adamların, ne pahasına olursa olsun komünist düzeni kurtarmak uğruna kendi kendilerini suçlu gösterdikleri besbelliydi. Stalin'in zorbalığına değinmeyeceğim, amaçlarının sınıfları ortadan kaldırmaktan çok ayrıcalıklı yeni bir yüksek sınıfın kurulması olduğuna değinmeyeceğim, insan haklarının ayaklar altına alınmasına değinmeyeceğim, gulaklara, akıl hastanelerine, Macaristan ve Çekoslovakya olaylarına değinmeyeceğim. Bunlar herkesçe bilinir zaten. Ama Rus devriminin, özellikle Lenin'in ölümünden sonra edebiyata ve sanata düşmanca tutumu hiç aklımdan çıkmıyor. İntelligenz da Rusça bir sözcüktür. Ve ne gariptir ki Rusya devrimi destekleyen Intelligentsia'sını yani aydın takımını inanılmaz bir baskı altına aldı. Picasso'ya neden komünizme yöneldiğini sorduklarında temiz bir su kaynağına gider gibi komünizme gittiğini söylemişti. Ama bu kaynaktan sanki zehirli sular akıyordu Rus sanatçılarıyla edebiyatçılarına. Özgürlükten yoksun bir ortamda sanat yaratmanın yolu bulunamayacağı bilindiği halde Rus sanatçıları küçük polis hafiyelerinin zihniyetini taşıyan adamların biçtikleri kalıplara takılmaya çalışıyordu. Anna Akhmatova gibi bir şair oğlunu hapisten kurtarmak için Stalin'i öven şiirler yazmak zorunda kalıyordu. Meyerhold gibi büyük tiyatro adamları, Osip Mandelstam gibi büyük şairler Stalin'in kamplarında ölüyordu. Mayakovski gibi Yesenin gibi devrime inanan şairlerin daha kırkına basmadan kendilerini öldürmeleri bu fiyaskoyu kabul etmek zorunda kalmamak içindi belki de. Sovyetlerde olup bitenler üstüne kuşkularımı sol düşmanlarına hiç söylemiyordum elbette. Ama kendi ideallerimi paylaşanlara sık sık açıyordum bu konuyu ve en yakın dostlarımla birbirimize giriyorduk. Ne gariptir ki eleştirilerime çok sert tepkiler göstereceğini sandığım Behice Boran bana karşı hiç de haşin davranmıyordu. İç savaş, ekonomik sorunlar, İkinci Dünya Savaşı, Batı'nın düşmanlığı yüzünden benim düşlediğim güzel sosyalizmin orada henüz tam kurulamadığını kabul ediyordu. Ama ileride mutlaka kurulacağına inanıyordu. Buna ne kadar candan inandığı aklıma geldikçe Rusya'nın şimdiki çirkin durumunu görmeden 1987'de ölmesine sevinirim. Kimi solcu arkadaşlarım Behice kadar hoşgörülü değildiler bana karşı. Örneğin 1953'te Stalin'in ölüm haberini aldığımız gün bunlardan biri evimdeydi. Ah vah edip dövünen delikanlıya yumuşak bir sesle onun ölümü komünizm davası için belki daha hayırlı olur deyince hışımla ayağa fırladı. Alçak diye bağırarak kapıyı çarpıp çıktı evimden. Ama sonra ne oldu? Bana alçak diye küfreden 12 Eylül'den sonra tam bir tornistan yaparak özalist oldu. Bense her zaman olduğum gibi komünist kaldım. Gerçi Sovyet Rusya'da benim düşlediğim ideal komünizm kurulamamıştı. Ama toplumsal düzende çok olumlu değişiklikler yapılmıştı gene de. Hiç kimse aç değildi. Herkesin iyi kötü bir işi vardı. Herkesin çok küçük de olsa barınabilecek bir evi vardı. Eğitim de sağlık hizmetleri de ücretsizdi. İşte bu yüzdendir ki Rusya'da ve Doğu ülkelerinde Gorbaçov'un önerdiği türden bazı değişiklikler daha demokratik yöntemlerle doğru bir yönelme bekliyordum da böylesine iğrenç bir çöküşü, Rusya'nın vahşi kapitalizmlerin en vahşisini benimseyeceğini, mafyanın egemenliğini yani bütün bu kepazelikleri beklemiyordum. 1979'da bir turist grubuyla Rusya'ya yaptığım bir haftalık gezi sırasında kaldırımlarda müşteri bekleyen güzel Rus kızlarını görmüştüm. Ama liselerde en iyi meslek konusunda yapılan bir araştırmada 16 yaşında Rus kızlarının birinci en iyi meslek olarak işletmeciliği, ikinci en iyi meslek olarak da fahişeliği açıkça seçeceklerini beklemiyordum.